Ayrım 9. Motosiklet günlükleri Ernesto Che Guevara. Sayfa 114. Depremlerin Efendisi. Maria Angola çanı son depremden beri aralıksız biçimde çalınan bir çan. Dediklerine göre dünyadaki en büyük örneklerinden biri olan bu ünlü çanın içinde 27 kilo altın varmış. Bu altını Maria Angulo adında bir kadın bağışlamış ancak çanın ismi ağzı bozuk insanların tatsız şakalarına konu olmasın diye kasıtlı olarak değiştirilmiş. Çünkü İspanyolca'da kıç anlamına gelen kulo sözcüğüyle uyaklıymış. Katedralin 1950 yılındaki depremde zarar gören çan kuleleri General Franco hükümeti döneminde onarılmış ve bu yardıma minnettarlık gösterisi olarak o andan itibaren Bando'nun İspanyol Milli Marşı'nı çalmasına karar verilmiş. İlk notalar çalınır çalınmaz psikoposun yüzü mosmor olmuş. Kollarını bir kukla gibi havada sallayarak "Durun, durun dedim size. Kesin çalmayı, bir yanlışlık var." diye haykırıyormuş. Bir İspanyol da bu duruma son derece içerlediğini belli eden bir ses tonuyla "İki yıl çalıştık. Çaldıkları şeye bak." diye bağırmış. Meğer Bando bilerek ya da bilmeyerek o sırada devrimcilerin kurduğu İspanyol Cumhuriyeti'nin marşını çalmaya başlamış. Akşamüstü depremlerin efendisi katedraldeki dinlenme yerinden çıkarılıyor. Bununla kastettiğimiz koyu tenli bir İsa heykeli. Bütün büyük kiliselerde durarak bir alay eşliğinde şehri baştan başa kat eden bu heykel önlerinden geçerken işsiz güçsüzler güruhu da yakınlardaki dağların eteklerinde büyüyen yerlilerin Nuçu diye adlandırdıkları küçük çiçeklerden heykele atmak için yarışıyorlar. Çiçeklerin parlak kırmızısı, depremlerin efendisinin koyu bronz rengi ve üzerinde taşındığı altarın gümüşü pırıltısı geçit alayına bir pagan töreni havası veriyor. Bu etki, kültürlerinin göstergesi olarak en güzel geleneksel elbiselerine bürünen yerlilerin rengarenk giysileri sayesinde daha da artıyor. Onların tersine Avrupai tarzda giyinmiş bir dizi yerli ise alayın en önünde yürüyüp ellerinde bayraklar taşıyor. Bu insanların boyun eğmiş, kaderi kabullenmiş, kurallara bağlı halleri, ikinci Manço'nun çağrılarına kulak tıkayıp Pizarro'ya katılarak gururlu ve özgür ırklarını yenilgiyle küçük düşüren keçuların hallerini yansıtıyor aslında. Geçit alayını izlemek için toplanan ufak tefek yerli gruplarının arasında bazen uzun boylu bir Kuzey Amerikalı'nın sarışın başını da seçebiliyorsunuz. Elinde fotoğraf makinesi ve ayağında spor ayakkabılarıyla İnka İmparatorluğu'nun bu kayıp köşesinde başka bir dünyadan gelmiş bir casus izlenimi veriyor bu insanlar. Hatta gerçekten öyle olduklarını iddia etmek bile mümkün. Galiplerin yurdu. İnka İmparatorluğu'nun bir zamanlar muhteşem bir büyüklüğe sahip olan başkenti, yöre insanlarının tembelliği sayesinde parıltılı geçmişinin izlerini taşıyor hala. Zengin sokaklarında başka adamlar dolaşıyor gerçi, ancak zenginlikler olduğu gibi duruyor. Bir süredir ellerinde olan zenginlikleri tutmakta kalmamışlar, daha da zenginleşmenin yolunu bulmuşlar. Bu durumu da bölgede açılan altın ve gümüş madenlerine bağlamak gerekiyor. Fakat yine de Cusco artık dünyanın göbeğinde değil, sadece tali önemli bir bölge. Zenginlikleri ise deniz aşırı yolculuklarla yeni yerlere taşındı ve bir imparatorun sarayını süslemeye harcandı. Yerliler artık verimsiz toprakta eskiden olduğu gibi canla başla çalışmıyorlar ve fatihler de kesinlikle bu toprakları geçim aracı yapmak için değil, kahramanlık ya da açgözlülük amacıyla gelmişler. Cusco'nun görkemi bu koşullarda gün geçtikçe azalmış tabii. Bir kenara itilmiş, dağların arasında kaybolmuş. Bu arada şehrin Pasifik sahilindeki yeni rakibi Lima. Peru'dan akıp giden servetten zorla vergi alan arabulucular sayesinde daha fazla önem kazanmaya başlamış. Değişim bir çırpıda gerçekleşmese de muhteşem İnka başkenti giderek şimdiki halini almış ve eski günlerin bir hatırasına dönüşmüş. Tuhaf modern binalar yeni yeni yükselmeye başlayıp mimari uyumu bozmuş ancak bu binaları saymazsak sömürgecilik döneminden kalma bütün anıtlar yerli yerinde duruyor. Katedral tam şehrin ortasında. Katedralin döneminin mimarisini yansıtan kaba cephesi bir kiliseden ziyade bir kaleye benzemesine sebebiyet veriyor. Yapının içinde şanlı geçmişe dönmüş gibi oluyor insan gerçi. Duvarlarda asılı dev tabloları tapınaktaki zenginliklerle karşılaştırmak mümkün değil. Ancak yine de hepsi görkemli parçalar. Suların arasından çıkan bir Aziz Christopher heykeli özellikle dikkatimi çekiyor. Deprem uğursuz elini buraya da uzatmış. Tabloların çerçeveleri kırılmış, tuvaller çizilmiş ve kırışmış. Altın yaldızlı çerçeveler ve yan altarların yine altından yapılma menteşelerinde iğreti duran kapıları insanda tuhaf duygular uyandırıyor. Sanki eski zamanlardan kalma mağara ağızları gibiler. Altın, eskiyince gümüş gibi daha hoş bir görünüme bürünmüyor. Bu yüzden katedralin yan duvarları fazla makyaj yapmış yaşlı bir kadına benziyor. Asıl işçilik ödülünü ahşaptan oyma koro sıralarını yapanlara vermek gerek. Bunların bir yerlinin ya da melez zanaatkarın elinden çıktığı hemen anlaşılıyor. Sedir ağacından oymalar azizlerin yaşantısından sahneleri gösteriyor ve Katolik Kilisesi'nin ruhunu Ant dağlarında yaşayanların gizemli karakterleriyle karıştırıyor. Cusco'nun incilerinden biri de her turistin yolculuk programında muhakkak yer alan Aziz Blas Bazilikası'nın minberi. Bu bazilikada görmeye değer tek şey de aslında bir minber ve kesinlikle daha yakından incelemek için vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü güzelim oyma işçiliği tıpkı katedraldeki koro üyelerinin sırası gibi iki ırkın karışımını sergiliyor. Bu ırklar hem birbirlerine düşmanlar hem de birbirlerini tamamlıyorlar. Tüm şehir adeta kocaman bir vitrin gibi. Kiliseler zaten öyle. Fakat istisnasız her ev, her sokakta her balkon eski zamanlardan izler taşıyor. Yine de hepsinin aynı derecede güzel olduğunu söylemek zor. Fakat şimdi bu satırları kaleme alırken oradan çok uzaktayım ve şöyle bir okuduğumda bana bile yüzeysel ve renksiz görünen notlarıma bakarak beni orada en çok neyin etkilediğini bir çırpıda söylememe imkan yok. İçlerinde dolaştığımız çok sayıda kilise arasında Belen Şapeli'ni hemen hatırlıyorum mesela. Deprem yüzünden yıkılan ikiz çan kuleleriyle tepenin eteklerinde parçalanmış bir hayvan gibi uzanıyordu bu şapel. Fındık kabuğunda Cusco. Cusco'daki her şey dünya yüzünden silinecek olsa ve onların yerine geçmişi olmayan küçük bir kasaba kurulsa yine de orası hakkında söylenecek bir şeyler bulmak kolay olurdu. Biz de tüm gözlemlerimizi bir alkol kokteyli gibi birbirine karıştırıp birleştirdik. Orada kaldığımız 2 haftalık sürenin hemen hemen tümü yolculuğumuza damgasını vuran serseriliğin izlerini taşımaktaydı. Şehre ilk girdiğimizde Doktor Hermoza'ya verdiğimiz tavsiye mektubu çok işe yaradı gerçi. Fakat doktor o mektup olmasa bile bize yardım elini uzatacak kadar iyiliksever bir insandı. Alberto'nun Amerika'daki en tanınmış cüzzam uzmanlarından biri olan Doktor Fernandez'le birlikte çalıştığını bilmek ona yeterli gelmişti. Doktor Hermoza ile yaptığımız uzun sohbetlerden Peru'da hayatın nasıl sürdüğüne dair pek çok fikir edindik. Doktor daha sonra bizi arabasıyla İnka Vadisi'ne götürdü. Orada kaldığımız süre boyunca çok nazik davrandı. Hatta Machu Picchu'ya kadar tren bileti bile aldı. Cusco'dan kalkan trenlerin ortalama hızları saatte 10 ya da 20 kilometredir. Çünkü trenler neredeyse dağılacak kadar döküntü durumundadır ve sürekli dik yokuşlara inip çıkmak zorundadırlar. Ayrıca şehirden çıkan demiryolu öyle bir şekilde yapılmış ki tren ilk önce ileri gitmek, sonra ilk rayların üst kısmına varan başka bir raya geçerek geri gelmek zorundaydı. Bu manevra tren raylarının sonuna kadar ulaşana kadar pek çok defa tekrarlanıyor derken tren bir nehrin yanından ilerlemeye başlıyor ve nihayet Vilcanota'ya varıyordu. Trende birkaç tane şarlatan doktorla da tanıştık. Şifalı otlar satıyor ve el falına bakıyorlardı. Fakat çok arkadaş canlısıydılar. Onlara ikram ettiğimiz mate karşılığında hemen bizimle yiyeceklerini paylaştılar. Harabelere varınca futbol oynayan bir grupla karşılaştık ve hemen kendimizi oyuna davet ettirdik. Birkaç gösterişli çalım attıktan sonra bütün alçak gönüllülüğümle Buenos Aires'te profesyonel bir futbol takımında oynadığımı itiraf ettim. Alberto da yeteneğini orta sahada sergiliyordu. Diğerlerine oranla çok iyi oynuyorduk. Topun sahibi olan oyuncu bize yakınlık gösterdi ve daha sonra onun bir otelin müdürü olduğu ortaya çıktı. Hatta bir sonraki Amerikalı turist grubu gelene kadar bize otelinde misafir etmeyi önerdi. Señor Soto hem iyi niyetli hem de çok kültürlü bir adamdı. Özel tutkusu olan spor hakkında epeyce uzun bir süre muhabbet ettikten sonra bize İnka kültürüyle ilgili olarak da bir dolu şey anlattı. Oradan ayrılma zamanı geldiğinde doğrusu çok üzüldük. Señora Soto bize son kez o muhteşem kahvesinden yaptı ve daha sonra 12 saat sürecek yolculuk için küçük trene binerek yola koyulduk. Bu tür trenlerin yerli Kızılderililere ayrılmış 3. sınıf bir vagonu vardır ve bu vagonlar Arjantin'de büyükbaş hayvan taşımakta kullanılanlara benzerler. Aralarındaki tek fark, inek bokunun insan bokundan çok daha katlanılabilir bir şekilde kokmasıdır. Yerlilerin alçak gönüllülükten ve hijyenden anladıkları, cinsiyeti ve yaşı ne olursa olsun işlerini yol kenarında görmeleri ve kadınların silme işlemini etekleriyle yapmaları, erkeklerin ise buna bile tenezzül etmeden ayağa kalkarak o halleriyle hayata devam etmeleridir. Çocuklu yerlilerin iç eteklileri çok kirlidir ve çocuklarının ağızlarıyla burunlarını sürekli bunlarla silerler. Çıktıkları gezilerde rahat trenlerinde yolculuk eden turistler, Kızılderililerin nasıl yaşadığını ancak tahmin edebilirler. O da ancak geçmeleri için onlara yol veren trenimizin önünden vınlayarak ilerleyen hızlı trenlerinin pencerelerinden gördükleri kadarlarıyla. Harabeleri keşfeden kişinin Kuzey Amerikalı arkeolog Bingham olması ve burada saptadığı bulguları halkın kolayca anlayabileceği bir şekilde anekdotlarla dolu makaleleri çevirerek yayınlatması, Machu Picchu'nun ABD'de çok bilindiği anlamına gelmiyor tabii. Peru'yu ziyaret eden Kuzey Amerikalıların büyük çoğunluğu bu bölgeye geliyor. Aslında daha çok da Lima'ya uçarlar, Cusco'daki turlara katılırlar ve harabeleri ziyaret ettikten sonra başka bir şey görmeye gerek duymadan treni atlayıp evlerine geri dönerler. Cusco'daki arkeoloji müzesi çok iyi bir durumda değildir. Yetkililer, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin miktarını ve önemini fark edip duruma el koyduklarında çoktan iş işten geçmiştir. Hazine avcıları, turistler, yabancı arkeologlar, aslında konuyla yakından uzaktan ilgili olan herkes bu bölgede bulunan kalıntıları sistematik bir biçimde yağmalayarak her tarafı talan etmişti. Müzeye de kala kala ufak tefek önemsiz eserler kalmıştı tabii. Yine de bizim gibi arkeoloji hakkında pek fikri bulunmayan ve İnka uygarlığı ile ilgili birazcık bilgisi olan, ayrıca yeni öğrendiği şeylerle yetinmeyi bilen insanlar açısından görülecek yeterince şey vardı. O yüzden bu müzede güzel günler geçirdiğimizi söyleyebilirim. Müze müdürü damarlarında akan kanın tarihiyle tutkuyla ilgilenen son derece bilgili bir adamdı. Eski çağların görkemi ve şimdiki zamanın yoksulluğundan söz etti bize. Kızılderililerin rehabilite edilmesi için ilk adımda onların acilen eğitilmeleri gerektiğini anlattı. Kokain ve alkolün etkisini azaltmanın tek yolunun yerli ailelerinin hayat standartlarını iyileştirmek olduğu noktasında ısrar ediyordu. Keçu milletini halka tanıtmak gerektiğini söylüyor, böylece insanların bugünkü durumlarına bakıp Kızılderili ya da melez olmaktan utanmak yerine geçmişleriyle gururlanabileceklerine dikkat çekiyordu. O sıralarda kokain meselesi Birleşmiş Milletler'de görüşülmekteydi. Biz de kendi başımızdan geçen kötü deneyimleri anlattık ona. Aynı durumların kendi başına da geldiğini söyleyip tonla insanı hiç çekinmeden zehirleyenlere lanet okumaya başladı. Kollalar ve keçular Peru nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Kokaini asıl onlar kullanıyorlardı. Müze müdürünün yarı kızılderili görüntüsü ile hevesle ve inançla parlayan gözleri de müzenin hazineleri arasındaydı bize kalırsa. Ancak onunki yaşayan bir mucizeydi ve hala kendi kimliği uğruna mücadele veren bir ırkın canlı kanıtıydı. Huambo. Çalacak kapı kalmayınca Gardel'in nasihatini dikkate alıp kuzeye doğru ilerlemeye başladık. Burada Arjantinli aktör ve tango bestecisi Carlos Gardel'in ünlü bir dizesine gönderme yapılıyor. Abanca'ya gelince durmak zorunda kaldık yalnız. Çünkü kamyonlar Juan Carama'ya, Huambo yakınlarındaki cüzamlılar kolonisine buradan kalkıyordu. Yatak ve kalacak yer temin etme yöntemimiz değişmemişti. Ya sivil muhafızlara başvuruyorduk ya da gördüğümüz ilk hastaneye. Ayrıca otostop çekmekten de vazgeçmemiştik. Sadece ikinci yolu denemek için 2 gün beklememiz gerekmişti. Beklememizin nedeni kutsal haftanın başlamış olmasıydı ve bütün gün gözümüzü diktiğimiz yoldan çok az sayıda kamyon geçiyordu. Küçük kasabada biraz dolaştık ama açlığımızı unutturacak ölçüde ilginç bir şeye rastlamamız mümkün olmadı. Hastane yemeği de çok azdı. Derenin yanındaki çimenlere uzanıp eski aşkları düşünerek ya da her bulutta sıradan yemeklerin iştah açıcı hallerini görerek sürekli değişen akşam göğünü izledik. Uyumak amacıyla karakola dönerken kestirmeden gitmeyi denedik ve tabii kaybolduk. Tarlaları ve duvarları aştıktan sonra nihayet bir evin bahçesine ulaştık. Dolunay ışığında silüeti bir hayalete benzeyen bir adamı ve yanındaki köpeğini gördüğümüzde taştan örülmüş duvara tırmanmayı bitirmiştik bile. Fakat ay ışığının arkadan vurduğu gölgelerimizin başkasının gözüne çok daha korkunç bir manzara sunacağını aklımıza getirmemiştik. Neyse, adamı karşımda öyle görünce hemen hazır cevaplık ederek "İyi akşamlar," dedim. Ama adam benim bu iyi niyetimi anlaşılmaz homurtular çıkararak cevap vermeyi tercih etti. Dostça selamlarımızı ve özürlerimizi duymazlıktan gelen adam, köpeğiyle birlikte söylene söylene evin içine kaçarken bizim için Viracocha, İnkaların yaratıcı tanrısı, Kızılderililer bu terimi bazen beyaz insanlar için de kullanırlar, sözcüğünü kullandığını duydum. Bunun üzerine biz de evin önündeki bahçe kapısından sakince dışarı süzüldük ve doğru yol olduğunu düşündüğümüz patika boyunca ilerlemeye devam ettik. Sıkıldığımız anlardan birinde kiliseye gitmeyi akıl edip mahalli bir dinsel töreni izledik. Zavallı rahip 3 saatlik vaazını tamamlamaya çalışıyordu. Ama 1,5 saatte dağarcığındaki tüm beylik lafları sıralayıp cephaneyi tüketmişti bile. Biri ağzını açsın da kendisine yardım etsin diye yalvaran gözlerle cemaatine bakıyor, bir yandan da titreyen elini kilisenin bir köşesine doğru uzatmış havada sallıyordu. ''Bakın, bakın, Tanrımız geldi, Tanrımız burada, bizimle, kutsal ruh bize kılavuzluk etmeye gelmiş.'' Bir an duraksadıktan sonra rahip yeniden saçmalamaya koyulurken, tam laf ambarı suyunu çekecek gibi olduğu sırada dramatik bir tavırla benzer sözler yinelemeye başladı. Zavallı İsa, 5. ya da 6. kez adı geçmişti ki topluca bir gülme krizine tutulduk ve ağızlarımızı kapatarak kiliseyi aceleyle terk etmeyi daha uygun gördük. Niçin astım krizine girdim bilmiyorum. Eminim inançlı insanlar bunun nedenini biliyordur ama Juan Carama'ya vardığımızda artık 1 dakika ayakta duramayacak hale gelmiştim. Vücudumdaki bütün adrenalin tükenmiş, astımım da iyiden iyiye azmaya başlamıştı. Bir polis battaniyesine sarınıp dalgın gözlerle yağmurun yağışını izledim ve sigaraları birbiri ardı sıra yakmaya başladım. Siyah tütün nedense yorgunluğu üzerimden atmaya yardım ediyordu. Şafak sökerken verandadaki sütunlardan birine dayanıp sızarak uyumayı başardım. Sabah olduğunda kendimi bir parça daha iyi hissetmekteydim. Daha sonra Alberto bana biraz adrenalin buldu. Ardından birkaç tane de aspirin yutunca sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Kendimizi köyün bir tür belediye başkanı olan jandarma subayına tanıttık ve ondan cüzamlılar kolonisine gitmek amacıyla birkaç at dinlendik. Adam bizi oldukça sıcak karşılamakla kalmadı, ayrıca polis istasyonuna 5 dakika içinde 2 tane at getirileceği konusunda da hemen söz verdi. Biz atların gelmesini beklerken yırtık pırtık giysiler içindeki bir grup gence emirler yağdıran bir asker çarptı gözümüze. Önceki gün bize son derece kibar davranan askerin ta kendisiydi. O da bizi görünce büyük bir saygıyla eğilerek karşıdan selam verdi. Sonra emrindeki asker bozuntularına türlü türlü emirler yağdırmaya devam etti. Peru'da uygun yaşa gelen her 5 genç, erkekten sadece biri doğudan askerlik yapar. Fakat geriye kalanlar da pazar günü çeşitli eğitimlerden geçirilip temel konularda bilgilendirilirler. İşte bizim o anda gördüklerimiz de bu tür kurbanlardı. Aslında hepsi kurban sayılırdı çünkü askere alınanlar kendilerini eğiten kişilerin öfkesiyle, o da bu acemi çaylakların uyuşukluğuyla baş etmek zorundaydı. Tek kelime İspanyolca bilmeyen ve sadece başlarında duran bir subay emretti diye sağ sola yürümek, dönmek veya oldukları yerde durmak zorunda bırakılmalarının nedenini anlayamayan bu genç erkekler haliyle zarafetten çok uzaktılar. Onların haline kim olursa öfkelenirdi. Sonunda bize vaat edilen atlar geldi ve asker de yanımıza sadece keçu dilini bilen bir rehber tahsis etti. Başka atların tırmanması imkansız olan bir dağ yoluna vurduk kendimizi. Bizimle birlikte yürüyen rehber sadece geçilmesi güç olan yerlerde dizginleri ele alıyor, onun dışındaki zamanlarda rahat rahat yürümemiz için bizi serbest bırakıyordu. Bu şekilde yürürken karşımıza yaşlı bir kadın ve bir çocuk çıktığında yolun 2/3'ünü geride bırakmış durumdaydık. Davetsiz yol arkadaşlarımız birden dizginlerimize asıldılar ve ağıta benzeyen, sonu gelmek bilmeyen bir tirada başladılar. Söylediklerinden anladığım tek kelime attı. İlk başta bize sazdan örme sepetler satmaya çalıştıklarını sandık. Çünkü yaşlı kadın beraberinde bir sürü sepet taşıyordu. Yolumuzdan çekilsinler diye durmadan, "Ben almak istemiyor, ben istemiyor," deyip duruyordum. Alberto bana Tarzan veya maymunların akrabalarıyla değil, sadece 2 keçuyla karşı karşıya olduğumu hatırlatmasa, herhalde sonsuza kadar aynı sözcükleri tekrarlayıp dururdum. En sonunda karşı yönden gelen ve İspanyolca konuşan birine rastlama şansına kavuştuk da, adam bize bindiğimiz atların bu yerlere ait olduğunu söyledi. Atlarının üstünde jandarma subayının evinin önünden geçiyorlarmış. Derken, jandarma subayı onların üzerlerinden indirerek atlara en konmasını emretmiş. Benim atım da askeri görevini yapmak üzere çok uzaklardan gelen acemi askerlerden birine aitmiş. Üstelik zavallı yaşlı kadın bizim gittiğimiz tam tersi istikamette ilerliyormuş. Vicdansız insanlar olmadığımızdan açıklamalarına inanınca atları geri verip yola yayan devam etmekten başka ne yapabilirdik ki? Bizim bu kararımızdan sonra rehberimiz eşyalarımızı sırtına yüklenerek önden ilerlemeye devam etti. Böylece cüzamlılar kolonisine giden yolun son kısmını da yürüyerek kat ettik. Ve rehberimize bizim için katlanmak zorunda kaldığı ek zahmetten dolayı bir sole verdik. Oldukça düşük bir miktar olmasına rağmen adamcağız bize bol bol teşekkür etti. Orada bizi hastanenin başı olan Senyor Monteo karşıladı. Monteo, ilk önce bizi hastanede misafir edemeyeceğini fakat yakındaki bir arazi sahibinin evine götürebileceğini söyledi ve dediğini de yaptı. Çiftlik sahibi bize yatak ve yiyecek verdi. Bizim de başka bir ihtiyacımız yoktu zaten. Ertesi sabah küçük hastanedeki hastaları ziyarete gittik. Hastanede çalışanlar yaptıkları şeyler pek bilinmeyen ama ne kadar övseniz haklarını da ödeyemeyeceğiniz biz özveriyle çaba harcıyorlardı. Genel koşullar berbattı. 31 umutsuz vaka, lanetli ömürlerinin kalan kısımlarını yarım bloktan daha küçük bir binanın içinde geçirmek zorundaydılar. Üstelik binanın üçte ikisi hastalara ait bölgeydi. Ölümü apaçık bir kayıtsızlıkla bekliyorlardı. En azından ben o ruh halinde olduklarını tahmin ediyorum. Sıhhi koşullar son derece yetersizdi. Bu durum, dağlarda yaşayan yerlileri hiç rahatsız etmiyor olsa da, farklı bir geçmişe sahip insanlar, hatta biraz daha iyi eğitim almışlar bile bu tablodan hiç hoşnut değillerdi. Hayatlarını bu dört kerpiç duvar arasında başka bir dili konuşan insanlarla çevrili olarak, arada bir de dört hasta bakıcı tarafından ziyaret edilerek geçirme düşüncesi, besbelli iradesi en güçlü olanına bile zihinsel çöküntüye yol açmaya yeterliydi. Alberto ile birlikte saman damlı, tahta tavanlı ve zemini toprak bir odaya girdik. Orada açık tenli bir kız, Keros'un Kazin Bazilyos'unu okuyordu. Kızla öylesine konuşmaya başladık. Fakat zavallı bir süre sonra oradaki hayatının işkenceden farksız olduğunu söyleyip öyle bir ağlamaya başladı ki teselli etmek için ne yapacağımızı bilemedik. Talihsiz kız Amazon bölgesinden geliyormuş. Önce Kusko'ya gitmiş, orada hastalığına teşhis konulmuş ve iyileşmesi için çok daha iyi bir yere gönderileceği söylenmiş. Kusko'daki hastane çok iyi bir yer değilmiş kuşkusuz ama buradan daha rahatmış. Bence işkence kelimesi kızın hayatını çok iyi anlatıyordu. Hastanedeki tek iyi şey düzenli ilaç tedavisiydi. Geriye kalan her şey sadece Peru dağ yerlilerinin kaderci, boyun eğmeye hazır karakterlerine uygundu. Yerel halkın aptallığı hem hastalar hem de hastane görevlileri açısından gündelik düzenin devam ettirilmesini iyice güçleştirmekteydi. Birisi bize hastanedeki doktorun cerrahi aletler olmadan mutfak masasında başarılamayacak kadar ciddi bir ameliyat yapmak zorunda olduğu bir olayı anlattı. Andahuaylas'taki hastaneye başvurup morgu kullanması için bile olsa izin istemiş ve reddedilmiş, bu yüzden hasta tedavi edilemeyip ölmüş. Senyor Monteo, bize saygın leprolog Doktor Peske'nin çabaları sayesinde burada cüzamlılar kolonisi ilk kurulduğunda bizzat kendisinin yeni hizmetleri düzenlemenin sorumluluğunu üstlendiğini anlattı. Juan Caramay'a vardığında otellerin hiçbiri ona oda kiralamak istememiş. Kasabadaki birkaç arkadaşı onu evlerine almamış. Hatta bir gece yağmur yağdığı için geceyi bir domuz ahırında geçirmek zorunda kalmış. Daha önce bahsettiğim hasta da cüzamlılar kolonisine kadar yürümek zorunda kalmış çünkü kasabalılar ona ve arkadaşına at kiralamayı reddetmişler. Üstelik bu cüzamlılar kolonisi kurulduktan yıllar sonra olmuş. Sıcak bir karşılamadan sonra eski hastanenin birkaç kilometre uzağında yapılmakta olan yeni hastanenin inşaatını incelemeye götürüldük. Yeni hastane hakkında ne düşündüğümüzü sorarken görevlilerin gözleri sanki tuğlaları kendi elleriyle yerleştirmişler gibi gururla parlıyordu. O yüzden bina için herhangi bir kötü söz söylemek ya da eleştirmeye kalkmak kabalık olacaktı. Fakat yeni cüzamlılar kolonisi de eskisi gibi yetersizdi. Ne bir laboratuvarı, ne de bir ameliyathanesi bulunuyordu. Daha da kötüsü, inşaatın yapıldığı alan sivrisineklerin istilasına uğramış bir bölgeydi. Dolayısıyla tüm gününü orada geçirmek zorunda olan biri açısından ayrıca bir eziyet olacaktı bu. Yeni hastane buradan daha büyüktü. 250 yatak kapasitesi, kalıcı bir doktoru ve daha iyi sıhhi koşulları olacaktı. Ama yine de yeterli bir tesis değildi. Bölgede 2 gün geçirdikten sonra astımım kötüleşmeye başlayınca gidip doğru dürüst tedavi olmaya karar verdim. Bize evini açan çiftlik sahibinin sağladığı atlarla kasabaya doğru yola koyulduk. Arazi sahibi, aynı sessiz rehberin de bizimle birlikte gelip eşyalarımızı taşımasında ısrar etmişti. Bu bölgedeki zengin insanlar için bir hizmetkarın yayan bile olsa her türlü ağır yükü taşıması ve her türlü rahatsızlıkla başa çıkmak zorunda kalması son derece doğaldır. Onun için önce çiftlik sahibinin görüş alanından çıkana kadar bekledik. Sonra da çantalarımızı rehberden devraldık. Fakat adamın esrarlı yüzünde bu davranışımızdan memnun kalıp kalmadığını gösteren herhangi bir ifade de belirmedi. Juan Caramay'a dönünce daha kuzeye giden bir kamyon bulana kadar sivil muhafız karakolunda kalmaya karar verdik. Ertesi gün şansımız yaver gitti ve yorucu bir yolculuğun ardından en sonunda Andahuaylas kasabasına vardık. Ben de sağlığıma kavuşmak üzere hastaneye gittim. 9. ayrımın sonu sayfa 129.